Ayrım 31.
Onun o çöreklenip yattığı yere gidilecek, yangınların aydınlığında en sonunda onun gerçek yüzü görülecekti. O iğrenç domuz yavrusu, tıka basa insan etiyle beslenen o korkunç put, kan gölünde boğulacaktı. Etienne sustu ama hala havada duran kolu, dünyanın bir ucundan öbür ucuna yayılan ama nerede olduğunu tam olarak bilemediği bir düşmanı gösteriyordu. Halk bu kez öyle bir coşkuyla bağırdı ki seslerini ta Monceau'dan işiten burjuvalar müthiş bir toprak çökmesi oluştuğunu düşünerek kaygıyla Vendôme ormanına doğru baktılar. Ürküp havalanan gece kuşları uçsuz bucaksız duru gökyüzüne ve ağaçların tepelerine kaçtılar. Etienne hemen sözünü bağlamak istedi. Arkadaşlar, sizin kararınız nedir? Grevin sürmesine mi oy veriyorsunuz? Evet, evet diye gürledi kalabalık. Peki ne önlemler almayı düşünüyorsunuz? Yarın bir takım alçaklar madene inerse yenilgimiz kesin demektir. Topluluk gök gürültüsünü andıran bir sesle karşılık verdi. Kahrolsun alçaklar. Demek böylelerini göreve çağırmaya kararlısınız. Öyleyse yapılacak iş şudur. Yarın ocaklara gideceğiz. Kendimizi göstererek alçakları geri çevireceğiz. İşletmeye de birlik olduğumuzu, boyun eğmektense ölmeye razı olduğumuzu göstereceğiz. Çok doğru. Ocaklara, ocaklara. Etienne söze başladığından beri önünde gürleyen soluk başlar arasında Catherine'i aramıştı. Besbelli kız oralarda yoktu. Ama kıskançlıktan kuduran, bu halk sevgisinin bir parçasını elde edebilme uğruna kendini satmaya hazır, omuzlarını silkelerek alay edermiş gibi yapan şavali görüyordu hep. Arkadaşlar diye sürdürdü Etienne. Aramızda hafiyeler, ihbarcılar varsa dikkat etsinler. Kendilerini çok iyi tanıyoruz. Evet, hala madenden ayrılmamış, greve katılmamış Vendôme'lı kömür işçileri görüyorum aramızda. ''Bana mı söylüyorsun sen bunları?'' diye sordu Şaval meydan okuyan bir tavırla. ''Sana ya da bir başkasına. Ama madem üstüne alındın, şunu iyice anlamalısın ki tokların açların yanında işi yoktur. Tok açın halinden anlamaz. Sen Jean Bart'ında çalışıyorsun.'' Alaycı bir ses Etienne'in sözünü kesti. ''Çalışıyor mu?'' ''Oho, onun için çalışan bir kadın var.'' Kıpkırmızı kesilen Şaval sunturlu bir küfür savurdu. ''Allah kahretsin, çalışmak da mı yasak yani?'' ''Evet, yasak.'' diye bağırdı Etienne. ''Arkadaşlar, çoğunluğun yararı için sıkıntı çekerken bencil davranan, işverene yaltaklanmak edenler var. Greve bütün işçiler katılsaydı çoktan söz sahibi olmuştuk bile.'' Bütün Monceau işi bırakmışken Vendôme'da bir tek işçi bile madene inmeli miydi? Asıl büyük darbe işin bütün bölgede burada olduğu gibi Denölen'in ocaklarında da durduğu gün indirilmiş olurdu. Anlıyor musunuz? Yalnız Jean Bart ocağındakiler hainlik etti. Siz hepiniz hainsiniz. Şaval'in çevresindekiler korkutucu bir tavır takınmaya başlıyordu. Yumruklar sıkılıyor, kahrolsun, kahrolsun diye çığlıklar yükseliyordu. Adamın beti benzi uçmuştu ama Etienne'den geri kalmama hırsıyla ansızın aklına gelen bir fikirle ayağa kalktı. Beni dinleyin, yarın Jean Bart'a gelin. Çalışıp çalışmadığımı kendi gözlerinizle görün. Bizler de sizin gibi düşünüyoruz. Biz de sizden yanayız. Bunu size söylemem için beni buraya gönderdiler. Bütün kazanlar sönmeli, makinistler de greve gitmeli. Su boşaltma tumbaları durursa canımıza minnet. Böylece ocakları su basar, her şey bir anda mahvolur. Bu kez de onu çılgınlar gibi alkışladılar ve o andan sonra artık Etienne bile geride kaldı. Ağaç kütüğüne birbiri ardından konuşmacılar fırlıyor, gürültü patırtı içinde ellerini kollarını sallayıp korkunç önerilerde bulunuyorlardı. Tam bir inanç çılgınlığıydı bu. Beklenen mucizeyi ummaktan bakıp onu kendi elleriyle yaratmaya karar vermiş bir dinsel mezhebin sabırsızlığıydı. Açlıktan kararan gözleri kan bürümüştü. Hepsi evrensel mutluluğun yükseldiği bir yenginin tutkusu içinde yakıp yıkmayı, kan dökmeyi düşlüyordu. Ve sakin sakin yükselen ay bu dalgalanan insan denizini aydınlatıyor, uçsuz bucaksız orman da kendi engin sessizliğiyle bu kıyım çığlığını çevreliyordu. Sadece donmuş yosunlar ayaklar altında çatırdıyordu. Oysa beyaz göğe kara gölgeler düşüren dallarının narin kollarıyla bütün güçleriyle dikilen ulu gürgenler, ayaklarının dibinde kaynaşan sefil yaratıkları ne görüyor ne de işitiyorlardı. Derken bir kaynaşma oldu. Mahode kadın ansızın kendini kocasının yanında buldu. İkisi de sağduyularını yitirmiş, aylardan beri biriken hınçla mühendislerin başını isteyen Lavak'ı onayladılar. Pierron kaşla göz arasında ortadan yok oluvermişti. Bonmort Baba ile Moke bir ağızdan konuşuyor, ne olduğu anlaşılamayan belirsiz ve şiddetli sözler geveliyorlardı. Zachary sırf alay olsun diye kiliselerin yakılmasını isterken, bir yandan da Moket gürültüyü daha da abartmak amacıyla elindeki çevgen sopasını yere vuruyordu. Kadınlar barut fıçısına dönmüştü. Lavak kadın yumrukları kalçalarında gülmekle suçladığı Filomen'e saldırıyordu. Moket de kız bir yerlerine tekme atarak jandarmaları yere sermekten söz ediyordu. Elinde ne sepet ne de hindiba bulunduğunu görerek az önce Lady'yi tokatlayan Brule kadın ele geçirmek istediği bütün işverenler adına havaya yumruklar atıp duruyordu. Bebert katarcı olanlardan birine Bayan Resenör'ün Polonya'yı çaldıklarını gördüğünü öğrendiğini söyleyince Janlin bir an pek sıkıldı ama götürüp tavşanı gizlice avantajın kapısından salmayı kararlaştırınca eskisinden daha çok bağırmaya başladı. Sustalı çakısını açıp pırıl pırıl ağzını gururla havada sallamaya başladı. Son karara varmak için bir dakikalık sessizlik sağlamaya çalışırken sesi kısılan, yorgunluktan bitkin düşen Etyen, "Arkadaşlar, beni dinleyin arkadaşlar!" diye bağırıp duruyordu. En sonunda susup onu dinlediler. "Arkadaşlar, yarın sabah Jean Bart'ta buluşuyoruz değil mi?" "Evet, evet, Jean Bart'ta buluşuyoruz. Kahrolsun hainler!" 3000 ağızdan kopan bu fırtına dingin göğe yayıldı ve sonra ayın duru aydınlığında sönüp gitti. Saat 4'te ay batmış, her yan zifiri karanlığa gömülmüştü. Denölünlerin evinde herkes derin uykuya dalmıştı. Jean Bart'ın hemen yanındaki bakımsız geniş bahçenin dip tarafında bulunan bütün kapı ve pencereleri sımsıkı kapalı eski kâgir evde ne bir ses ne de bir ışık vardı. Evin öbür yüzünde, ormanın ardında kalan, aşağı yukarı 3 kilometre uzaktaki büyük Van Dam kasabasına giden ıssız yol uzanıyordu. Denölin, günün büyük bir bölümünü maden ocağında geçirmiş olmanın verdiği yorgunlukla yüzünü duvara dönmüş, horul horul uyuyordu. Tam o sırada düşünde birinin kendisine seslendiğini işitti. En sonunda uyandı. Gerçekten birinin kendisine seslendiğini işitti, koşup pencereyi açtı, maden çavuşlarından biri gelmiş, bahçede dikiliyordu. Denölin adama ne var diye sordu. Beyefendi, işçiler ayaklandı, adamların yarısı çalışmak istemiyor, öbürlerinin ocağa inmesini de engel oluyorlar. Denölin uyku sersemi dışarının soğuğunu dondurucu bir duş gibi sırtında hissedince söylenenleri pek anlayamadı. Hay Allah cezanızı versin yahu. İnmeye zorlayın hepsini diye geveledi. Maden çavuşu da tam bir saatten beri uğraşıyoruz beyim diye yanıt verdi. Başa çıkamayınca size haber verelim dedik. Onlara belki ancak siz söz geçirebilirsiniz. Pekala geliyorum. Denölin'in artık uykusu kaçmış, içini büyük bir kaygı bürümüştü. Çarçabuk giyindi, onca gürültüye karşın aşçı kadınla uşak yerlerinden bile kımıldamamışlardı. Evi soyup soğana çevirseler haberleri olmayacaktı. Ama sahanlığın öbür başından telaşlı fısıldamalar işitiliyordu. Odasından çıkınca kızlarının yattığı odanın kapısının açıldığını, ikisinin birden aceleyle sırtlarına geçirdikleri beyaz sabahlıklarla dışarı fırladıklarını gördü. Ne oldu baba? Büyük kız Lucy 22 yaşında, uzun boylu, esmer, kendini beğenmişim biriydi. Oysa 19 yaşındaki küçük kızı Jean, ufak tefek, sarı saçlı, insanın içini okşayan tatlı bir kızdı. Onları yatıştırmak amacıyla önemli bir şey değil diye karşılık verdi. Kimi gürültücüler orada şamata çıkarmış galiba. Gidip bir bakacağım. Ama kızları bir ağızdan bağırışıp sıcak bir şey yemeden onu göndermeyeceklerini söylediler. Yoksa gene her zamanki gibi midesini bozup hastalanarak geri gelirdi. Beriki çırpınıyor, işinin çok ivedi olduğuna yemin ediyordu ama boşuna. En sonunda Jean babasının boynuna sarılarak "Bak dinle," dedi. "Ya oturur bir kadeh konyak içip iki bisküvi yersin ya da böyle boynundan ayrılmam, beni de yanında götürmek zorunda kalırsın." Denolin bisküvilerin boğazına dizileceğine yemin etti ama gene de boyun eğmek zorunda kaldı. İki kız ellerinde birer şamdanla önü sıra merdivenleri inmeye başlamışlardı bile. Aşağıda yemek odasında ona bir şeyler yedirmek için paralandılar. Biri kadehine konyak doldururken öbürü hemen kilere koşup bir paket bisküvi getirdi. Kızlar genç yaşta annelerini yitirdikleri için babaları tarafından şımartılarak kendi kendilerine oldukça kötü büyümüşlerdi. Kızların büyüğü bir gün sahneye çıkıp şarkı söyleme düşleri görüyordu. Küçüğü de oldukça garip beğenili, cüretli resimler yapıyordu. Ama babalarının işleri kötüye gidip de kemerleri sıkmak zorunda kalınca bu garip havalı kızlar da bir anda hesap pusulalarında bir meteliği bile kaçırmayan akıllı, uslu, kurnaz ev kadınları belirivermişti. Bugün bu erkek tavırlı sanatçı kızlar para kesesini ellerinde tutuyorlar, kılı kırk yararak harcıyorlar, evin öte berisini getiren esnafla çekişe çekişe pazarlık ediyorlar, giysilerini durmadan elden geçirip yenileyerek kullanıyorlardı. Kısacası evin gittikçe artan para sıkıntısını belli etmemeye çalışıyorlardı. "Yesene baba," diye üsteledi Lucy. Ama babasının karşılık vermeyip derin düşüncelere daldığını görünce ansızın içini bir korku kapladı. "İş bu kadar ciddi mi ki bize böyle surat asıyorsun babacığım? Hadi söylesene, biz de seninle kalırız. Öğle yemeğini bizsiz yerler." Genç kız o sabah için kararlaştırılmış bir eğlenceden söz ediyordu. Bayan Hanabu arabasıyla önce Gregor'lara uğrayıp Cecil'i alacaktı. Sonra da onlara gelecek, hep birlikte Marşinez'e gidecekler. Müdürünün eşinin davet ettiği demir fabrikasında öğle yemeği yiyeceklerdi. Bu arada işlikleri, yüksek fırınları ve kok fırınlarını gezme fırsatı da bulmuş olacaklardı. "Elbette ki kalıyoruz," diye atıldı ablasını destekleyen Jean'da. Ama babaları kızıyordu. "Bunu da nereden çıkardınız canım? Önemli bir şey yok diyorum size. Hadi bakalım, beni sevindirmek istiyorsanız şimdi doğruca yatağınıza girin, kararlaştırıldığı gibi de saat 9'da giyinip hazırlanın." Bay Denolin ikisini de öptü, çabucak evden çıktı. Bahçenin donmuş toprağında çizmelerinin uzaklaşan sesleri işitildi. Jean büyük bir titizlikle konyak şişesinin tıpasını yerleştirirken Lucy de bisküvileri kilere kilitliyordu. Odada sofrası pek zengin olmayan yemek odalarının soğuk temizliği vardı. Kızlar sabahın bu saatinde aşağı inmiş olmaktan yararlanarak bir gün önceden ortalıkta kalan bir şey olup olmadığını anlamak için dört bir yana baktılar. Ortalarda bir peçete sürünüyordu. Uşak azarlanacaktı. En sonunda odalarına çıktılar. Denolin sebze bahçesinin ara yollarından vurup kestirmeden giderken tehlikeye giren mal varlığını 10 katına çıkarma düşleriyle Monse kömür işletmelerinden aldığı, oysa şimdi yerle bir olmak üzere bulunan 1 milyon franklık hisse senedini düşünüyordu. Terslikler, beklenmedik muazzam onarımlar, çok masraflı işletme koşulları birbirini kovalamış, sonra da tam kâra geçileceği sırada o sanayi bunalımının yıkımı binmişti. Grev kendi ocağına da sıçrarsa yerle bir oldu demektir. Küçük bir kapıyı itti, maden ocaklarının yapıları uzakta zifiri karanlık gecenin içinde birkaç fenerin yıldızladığı koyu gölgeler halinde seçiliyordu. Jean Bart kömür ocağı Varox kadar büyük değildi. Ama yenilenen araç gereçler onu mühendislerin deneyimiyle güzel bir ocak yapmıştı. Kuyuyu 1,5 metre genişletip 700-800 metre derinliğe kadar indirmekle yetinmemişler, onu aynı zamanda da yeni aygıtlarla donatmışlar, yeni makine, yeni asansörler, yeni vagonlar getirtmişler ve bunları bilimin en son buluşlarına göre yerleştirmişlerdi. Hatta yapılarda bile belli bir zarafet aranmış, ayıklama hangarına oymalı saçaklar konmuş, gözetleme kuyusuna bir saat yerleştirilmişti. Rönesans'tan kalma bir kiliseyi andıran kayıt kabul odasıyla makine dairesinin damındaki baca kara ve kırmızı tuğlalardan oluşan mozaikten bir helezon biçiminde yükseliyordu. Su tulumbası gene kendi malı olan ama yalnızca madendeki suyu boşaltmakta kullanılan eski Gaston Marie ocağına yerleştirilmişti. Jean Bart'ta ise kömür çıkarılan ana kuyunun sağında ve solunda birinde buharlı bir vantilatör, öbüründe de merdivenlerin bulunduğu iki yan baca vardı. Şöval o sabah saat 3'te herkesten önce madene gelmiş, monsülü işçiler gibi yaparak idareden vagon başına 5 santim zam istemeleri gerektiğini arkadaşlarını razı ederek aşağı indirmemişti. Az sonra 400 kömür işçisi büyük bir gürültü içinde bağırıp çağırarak, ellerini kollarını sallayarak soyunma odasından kayıt kabul odasına taşmıştı. Çalışmak isteyenler pabuçlarını çıkarmışlar, lambaları ellerinde, kürek ya da kazmaları koltuklarına sıkıştırmışlardı. Çalışmak istemeyenlerse tahta saboları ayaklarında, hava çok soğuk olduğu için ceketleri omuzlarında, kuyunun başını tutmuşlardı. Maden çavuşlarının patırtıyı yatıştırmak, baş kaldıranları yola getirmek, madene inmek isteyen iyi niyetli arkadaşlarına engel olmalarını sağlayabilmek için sesleri kısılmıştı. Şaval, Catherine'i iş giysileri içinde kafasında mavi başlığını görünce fena halde öfkelendi. Sabah kalkarken sert bir sesle yataktan çıkmamasını söylemişti. Beriki de işe gitmemeyi aklı kesmediğinden kalkıp onun arkasından madene gelmişti. Çünkü genç adam ona hiç para vermezdi. Çoğu zaman da erkeğin ve kendisinin masraflarını cebinden karşılamak zorunda kalıyordu. Şimdi de gidip birkaç metelik kazanmazsa hali nice olurdu? Büyük bir korkuyu aşsız, ekmeksiz, yersiz yurtsuz kalan vagon itici kızların sonunda düştükleri maşinistse bir genel ev korkusunu bir türlü içinden atamıyordu. Şaval hırsla "Hay Allah kahretsin!" diye bağırdı. "Ne halt etmeye geldim buraya?" Catherine de gelir sahibi olmadığını, çalışmak istediğini söyledi. "Yani bana karşı mı çıkıyorsun kaltak? Çabuk eve dön. Yoksa tekmeleye tekmeleye götürürüm ben seni." Kız korkup birkaç adım geriledi ama işlerin nereye varacağını görmeye kesin kararlı olduğundan gitmedi. O sırada Denolin ayıklama hangarının merdiveninden geliyordu. Fenerlerin zayıf ışığına karşın keskin bir bakışla bütün sahneyi gözden geçirdi. Yüzlerini teker teker tanıdığı bütün o kazmacıları, yükleyicileri, kırıcıları, vagon itici kızları ve katarcı olanları, karanlıklara gömülen bütün o işçi kalabalığını gördü. Yepyeni tertemiz hangarda duran çalışma bekliyordu. İstim üzerindeki makine hafif hafif buhar salıyor, çelik kabloların ucuna asılı asansörler hareketsiz duruyor, yarı yolda bırakılan kömür vagonları demir döşemeyi tıkıyordu. Ancak 80 kadar lamba alınmıştı, geri kalanı lamba odasında göz kırpıyordu. Herhalde Denölen'in bir tek sözü yetecek, çalışma yaşamı yeniden başlayacaktı. Gür bir sesle, "Ne var, ne oluyor çocuklar?" diye sordu. "Nedir sizi kızdıran? Derdiniz nedir? Gelin anlatın, konuşup anlaşalım." Denölin işçilerini kıyasıya çalıştırmakla birlikte genel olarak onlara güler yüz gösterir, baba gibi davranırdı. Otoriter, sert tavırlıydı, borazan gibi öten sesiyle babacan konuşmalar yaparak onların gönüllerini kazanmaya çalışırdı. Çoğu zaman da kendini sevdirirdi. İşçiler özellikle onda kendileriyle birlikte hep madene inen, ocakta bir kaza çıkar çıkmaz tehlikeye ilk atılan yiğit, yürekli insana derin bir saygı duyarlardı. Tam iki kez Grizu patlamasında en gözü pek, en korkusuzlar bile geri çekilirken onu koltuklarının altından bir iple bağlayarak aşağı indirmişlerdi. "Arkadaşlar," diye sürdürdü, "size kefil olduğuma beni pişman etmeyin. Biliyorsunuz ben burada bir jandarma karakolu açılmasını istemedim. Sakin sakin konuşun, sizi dinliyorum." Hepsi de bu sözlerden sıkılmıştı. Ondan uzaklaşıp sustular. En sonunda Şaval öne çıkıp söze başladı. "Durum şu Bay Denolin, artık işi sürdürmeyeceğiz. Vagon başına 5 santim zam istiyoruz." Denolin şaşırmış göründü. "Nasıl, 5 santim zam mı? Nereden çıktı bu istek? Ben sizin kaballama işlerinizden yakınmıyorum. Monsö işletmesi gibi size yeni bir ücret sistemi kabul ettirmek istemiyorum ki." Olabilir ama Monsül arkadaşlarımız da haklı. Yeni tarifeyi yüz geri edip vagon başına 5 santim zam istiyorlar. Çünkü bugünkü üstencilik koşullarıyla çalışmak olanaksız. Biz de 5 santim zam istiyoruz, değil mi arkadaşlar? Şiddetli itiş kakışlar arasında yeniden başlayan gürültü içinde onaylayan birkaç ses işitildi. Yavaş yavaş gelmiş, Danoli'nin çevresinde daracık bir çember oluşturmuşlardı. Danoli'nin gözlerinde bir an şimşekler çaktı. Yumruğunu sıktı, güçlü bir yönetimden hoşlanırdı. Şu anda karşısındakilerden birinin gırtlağına sarılmamak için kendini zor tutuyordu. Mantıklıca konuşarak işi tatlıya bağlamayı yeğledi. 5 santim zam istiyorsunuz. Çalışmanızın buna layık olduğunu kabul ediyorum. Yalnız ben bunu size veremem. Eğer verirsem mahvolurum. Anlasanıza ki sizin yaşamanız için önce benim yaşamam gerekli. Bense gücümün sınırına geldim. En ufak bir maliyet artışı beni yerle bir eder. Anımsarsanız bundan 2 yıl önceki grevde zam isteğinizi kabul ettim. O zaman buna gücüm yetiyordu ama bu ücret artımı gene de benim belimi büktü. 2 yıldır bir türlü toparlanamıyorum. Bugünse gelecek ay ücretinizi ödeyebilmek için nereden para bulacağımı düşünmektense hemen şu anda dükkanı kapatıp gitmeyi yeğlerim. Şaval büyük bir açık sözlülükle işlerini kendilerine anlatan şu işveren karşısında pis pis güldü. Öbürleri ise bir işverenin bunca işçinin sırtından milyonlar kazanamamasına bir türlü akıl erdiremediklerinden bu sözlere inanmak istemiyor, inatla başlarını öne eğiyorlardı. Bunun üzerine Denolin ayak diredi. En küçük fırsatta saldırıp yutmak için pusuya yatıp kendisini kollayan Monsö kömür işletmesiyle yaptığı aralıksız savaşı anlattı. Amansız bir rekabetti. Durmadan harcamaları kısmak zorunda kalıyorlardı. Üstelik de Jean Bart'ın çok derin oluşu kömür çıkarma maliyetini yükseltiyordu. Damarın kalın oluşu bunu zor karşılıyordu. Geçen grevde adamların kendisini yüzüstü bırakıp gittiğini görme korkusu olmasa Monsö'nün ardından dünyada ücretleri arttırmazdı. Ve adamlarını yarınla, gelecekle korkutuyordu. Eğer kendisini satmaya zorlarlarsa, korkunç Monsö işletmesi yönetim kurulunun boyunduruğuna geçmek daha mı iyi olurdu yani? Kendisi cehennemin dibinde, bilinmeyen bir tapınağın derinlerinde oturmuyordu. İşçinin iliğini kemiğini sömürmek için onun ömründe hiç görmediği paralı yöneticiler tutan hissedarlardan değildi o. O bir işverendi. Parasından başka bir şeyi tehlikeye atıyordu. Zekasını, sağlığını, canını tehlikeye atıyordu. İşlerin durması düpedüz ölüm demekti. Çünkü stokları yoktu. Oysa siparişleri yerine getirmesi, istenen kömürü göndermesi gerekti. Ayrıca araç gerece bağladığı para hareketsiz kalamazdı. Verdiği sözleri nasıl yerine getirecekti? Dostlarının kendisine emanet ettiği paraların faizlerini kim ödeyecekti? Bunun sonu iflas demekti. İşte böyle arkadaşlar, dedi sözlerini bitirirken. Sizleri inandırmak isterdim. Bir insandan kendi gırtlağını sıkması istenmez, değil mi? İster sizin istediğiniz 5 santimi vereyim, ister greve gitmenize göz yumayım, ikisi de aynı kapıya çıkar. İkisi de gırtlağımı kesmem demektir. Sustu. Kalabalıktan homurtular yükseldi. İşçilerin bir bölümü bacalar gibiydi. İçlerinden pek çoğu kuyunun başına döndü. Maden çavuşlarından biri, en iyisi herkes kararını özgürce versin dedi. Kimler çalışmak istiyor? Catherine ilk öne çıkan kadınlar arasındaydı. Ama Şaval kızı iterek öfkeyle bağırdı. Hepimiz aynı görüşteyiz. Ancak alçaklar arkadaşlarını bırakır. O andan sonra uzlaşma olanı büsbütün ortadan kalktı. Yeniden bağırıp çağırmaya başladılar. İtişip kakışmalar adamları kuyudan uzaklaştırıyordu. Onları duvara sıkıştırıp ezme pahasına da olsa. Son derece üzülen müdür bir ara tek başına çarpışmaya, bu kalabalığı sertlikle dağıtmaya çalıştı ama bu yararsız bir çılgınlıktı. Geri çekilmek zorunda kaldı. Birkaç dakika kayıt kabul memurunun odasına girip soluk soluğa bir iskemleye yığıldı. Güçsüzlüğü öyle aklını başından almıştı ki hiçbir şey düşünemiyordu. En sonunda sakinleşti. Gözetmenlerden birine gidip Şaval'i çağırmasını istedi.